Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Abdullah Demirtaş. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Abdullah Hocam, bu hafta sizinle yine dinleyenlerimizden gelen sorunları paylaşmaya devam ediyoruz. Bir kısmı yaşanmış hikayeler, kendine ait soruları soruyor dinleyenlerimiz. Bir kısmı meraktan doğan sorular da var sanıyorum içlerinde. Biz olduğu gibi gayet natürel aktarmaya çalıştık. Ancak yine sorular böyle oldukça nizami olarak kaydedilmiş. Hastaların yaşı, cinsiyeti çok güzel kaydedilmiş. Böyle güzel bir vaka pratiği olarak devam edeceğiz inşallah. Müsaade ederseniz ben ilk soruyla başlayayım.
Buyurun.
Kolay ve kısa bir soru. 16 yaşındaki kızımın sırtında eğrilik mevcut, ne yapmalıyım? Buyurun Abdullah Hocam. 16 yaş demiş, kız demiş dinleyenlerimiz.
Tekrar.
Yaş büyük olsa küçük olsa fark eder mi? Kız erkek fark eder mi?
Şöyle söyleyeyim. Herhalde sanırım dinleyicimizin söylemiş olduğu, bahsetmek istediği eğriliği skolyoz dediğimiz omuriliğin S şeklindeki deformitesinden kaynaklanan bir eğrilik çeşidi.
Şimdi Abdullah Hocam bir şey sorayım. Omurga dümdüz müdür, direk gibi midir?
Yok, omurga dümdüz değildir. Çeşitli boyunda, belde ve alt kısımda, yani torakal ve alt kısımda çeşitli eğrilikleri vardır.
Hem sağa sola hem öne arkaya doğru değil mi bunlar?
Tabii.
Peki bir rakam söyleyelim.
Ama şöyle söyleyeyim. Özellikle sağa sola olan eğrilik çok ciddi manada değildir.
Yani 1-2 derece.
Yani 10 dereceye kadar falan olanlar normal kabul edilir ama normal sınırlarda kabul edilir ama onun haricindeki asıl bizim sagittal plan dediğimiz öne arka eğrilikler.
Kamburluğu kastediyorsunuz.
Kamburluk öne arka eğriliktir.
Tamam.
Yani normalinden bahsediyorum. Yani normalde de belli bir eğriliğimiz vardır. Normal insanlarda da omuriliğin özellikle ön arka sagittal plan dediğimiz yandan baktığımız zaman sırt kısmında bir eğriliği vardır. Aşağı kısımlarda da lordoz dediğimiz tersine bir eğrilik vardır. Yani bunların belli dereceleri vardır. Dolayısıyla biz yani normalleri bilmemiz gerekiyor ki gerçekten bir eğrilik var mı yok mu?
Peki şunu merak edeyim Abdullah Hocam. Bizim sülale de böyledir. Yani çok uzun boylu bireyler olmamasına rağmen insanlar öne doğru eğilme eğilimindedir herkes. Hafif kambur dururuz biz sülale boyu ve bu alışkanlıktandır muhtemelen. İnsanlar böyle bir alışkanlık nedeniyle mi kambur oluyorlar bir müddet sonra, var mı bunun bir aslastarı?
Şöyle postural kifoz dediğimiz yani kamburluk çeşidi var. Bu duruş pozisyonuyla ilgili olabilir. Özellikle genç kızlarda, genç çocuklarda olabilir ama bir de Sherman kifozu dediğimiz daha ciddi olan kamburluk çeşidi var. Bunda çok fazla duruşla alakası olmayan bir hastalık çeşidi bu.
Peki biz baston yutmuş gibi mi durmalıyız? Yani sağlıklı insan öyle mi durur?
Yok, o kadar da değil tabii ki. Ama sonuçta dik durma, belli bir pozisyona dik durma önerilen bir şey. Ama kendini bir çocukta dik duracağım diye sürekli kasmanda bir manası yok elbette ki.
Yüzme öneriyorsunuz herhalde.
Yüzme genel olarak sırt hastalıklarının hepsinde önerilen bir şeydir. Yani bu kifoz da olsa, skolyoz da olsa genel olarak vücudu dik tutmayı sağladığı için önerilen bir spor çeşidi. Özellikle kifoz dediğimiz deformitelerde yani kamburluklarda sırt üstü yüzmeyi öneriyoruz.
Onun dışında hani bir yüzme stili falan bir şey var mı? Yani özellikle sırt üstü mü yüzsünler? Normal yüzseler olmaz mı?
Normal yüzme, yani yüzme gerçekten ortopedistler olarak bizim hepimizin beğendiği yani tavsiye ettiği bir spor dalı. Her türlü yüzsün elbette ki çünkü bel kasları, karın kasları hepsini güçlendiriyor. Hı-hı. Ama özellikle kifozda sırt üstü yüzme, ters yüzmeyi
daha çok
öneririm.
Peki onun dışında böyle şınav çekme, mekik çekme gibi hareketler faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bu noktada
önemli
yani.
Öne eğilmeyi sağlayan her türlü hareket hani kifoz dediğimiz deformitede arttırıcı özelliği vardır ama çok her şey ona bağlı değil sonuçta. Yani vücutta her şey kaslara bağlı değil.
Peki neye bağlı? Genetik mi? Niye olur insanlar durduk yerde skolyoz?
Genetik özellikleri var. Ama hiçbir sebebi olmadan da çeşitli hastalıklar veya başka hastalıkların ikincil gelişen eğriliklerde olabiliyor. Mesela bir tümör oluyor. Osteoma dediğimiz bir tümör. Vertebra dediğimiz yani omurga kemiklerinde. Vücut ona sekonder olarak eğilmeye başlayabiliyor. Yani birçok sebebi olabilir ama en çok idiopatik dediğimiz sebebi bilinmeyen gruptaki eğriliklerle karşılaşıyoruz.
Peki aile nasıl uyanır bu durumdan? Yani gözle görülür eğrilik olduktan sonra tamam, herkes tanı koyuyor, bir şey yok da. Daha erken evrede görmek mümkün mü? Mesela asimetri mi yapıyor? Bir tarafta böyle kaslar daha hipertrofi mi oluyor? Ne oluyor?
Yani çeşitliğe göre tabii kifoz dediğimiz deformitede kamburluk oluşuyor. Onu gözle görür. Onun
ama gözle görüldükten sonra geç kalmış olmuyor muyuz zaten?
Şöyle, gözle görülmeyecek kadar olan eğrilikler aslında çok da önemli değil. Yani çok bir şey kaybetmiş olmuyor hastalarımız. Skolyoz dediğimiz eğrilikleri ise bir taraf, eğer ileri derecede ise bir tarafta hafif bir kamburluk oluşuyor. Yani asimetriye bağlı bir çıkıntı oluşuyor. Özellikle omuzun arka kısmında.
Gerçi o bir kolaylık olabilir.
Hump dediğimiz.
Kürek kemiği mesela asimetrik olabilir.
Evet, ama daha biraz ileri aşamadaki olanlarda.
Ağrı falan yapıyor mu?
çoğunlukla şeydeyken bu Sherman kifoz dediğimiz
hastalık boyutundaki
kifozlar yani kamburluk çeşidi ağrı yapabiliyor ama onun haricindeki skolyozlar genellikle ağrısızdır.
Çok görünüş bozuklukları.
Görünüş bozuklukları söz konusudur bunlarda. Daha çok da çocuklar, kız çocukları etkilenir ve sıklıkla aileler bu görüntü bozukluğundan dolayı bize gelirler zaten.
Başvurdular. Nasıl değerlendireceğiz? Ortoröntgenogram mı çektiriyorduk?
Evet, ortoröntgenogramı yani uzunluk grafisi boyundan ta leğen kemiğine kadar bütün omurgayı içerisine alan bir grafi çektirmek gerekiyor. Orada bazı ölçümler yapıyoruz. Kop açısı dediğimiz bir ölçümler yapıyoruz ki bu eğriliğin derecesini bize gösteriyor.
Peki eğrilik normale göre biraz fazla, çok fazla. Nasıl yaklaşacağız?
İşte mesela 10 dereceye kadar olan eğrilikler aslında biz eğrilik bile demiyoruz. Yani skolyoz için konuşuyorum ki evet. Bu hastamızda sanırım skolyozdan şikayetçi.
Muhtemeldir.
Uh-huh. 10 dereceden yukarıda mesela 15 derece gelen bir eğrilikte açıkçası bu hastaya çok fazla bir şey önermiyoruz. Hastayı işte yüzme türü şeyler öneriyoruz korse ama korse 20 dereceden 20 ila 40 derecedeki eğriliklerde korse tedavisi yine ek olarak fizik tedavi öneren klinikler ağırlıkta.
Peki abla hocam 20 derecelik eğriliği siz gözünüzle görüp rahatlıkla tanır mısınız?
Abi ortopedist olarak tanırız
ben
ama
ben tanıyabilir miyim? Siz, anne baba tanır mı?
Anne baba tanımayabilir. 20 dereceyi tanımayabilir ama 40 derece belirgindir artık.
Belirgindir.
Korse tedavisi uyguluyoruz bu derecedekiler ama tabii korse çok zor bir tedavi. Sürekli en
çok
az
sıkı böyle zırh gibi bir şey mi bu?
Şöyle plastizot dedim yani TLSO dediğimiz bir ortez çeşidi var. Onu kullanıyoruz. Çepeçevre sarıyor. Eğriliklere göre şekillendirilmiş korseler uzun süre kullanması gerekiyor hastaların. Dolayısıyla çok pratikte mümkün olmayabiliyor. Bu
peki,
hastalarda
korse zorlandık. Yüzme bir yere kadar. Ameliyat mı gerekecek sonrasında?
20-40 derece arası dediğim gibi çok fazla ameliyat gereken bir eğrilik değil. Ama tabii çocuğun yaşı çok küçükse beraberinde ek başka deformiteler varsa
sokak
özellikle
falan da çünkü.
İlerleyen deformiteler de yapıyor ama nöromusküler skolyoz dediğimiz yani nöromusküler mesela serebral palsi dediğimiz spastik hastalarda yani 30 derece bile bazen ameliyat için gereklidir. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu eğrilik çok daha ciddi hale boyuta ulaşabiliyor. Hastaya göre bir tedavi etmeyi planlıyoruz. Ama genel kabul işte hastanın 40 derece, 40 kimlerine göre 45 dereceden fazla eğriliği varsa bunda cerrahi müdahale yapmak gerekiyor.
Ameliyat nasıl bir ameliyat? Ne yapıyorlar ameliyatta?
Aslında ameliyatı büyük bir ameliyat. Yani ortopedinin,
onu gözüm kesmedi.
Ortopedinin en büyük ameliyatlarından ve de en riskli ameliyatlarından bir tanesi. O yüzden çok ciddi deneyim gerektiriyor. Ve bu hastalara herkesin aslında dokunmaması, cerrahi müdahale yapacak yapılması düşünülüyorsa herkesin dokunmaması gerekiyor.
Kabaca mantığı nedir ameliyat?
Kabaca mantığı omurilikteki omur dediğimiz yani gövde dediğimiz kısımlara vidalar gönderiyoruz. O eğriliğin bazı alt ve üst sınırları belirlendikten sonra ikişer taraflı vidalar gönderiyoruz. O vidalara rod dediğimiz kalın bir çubuk yerleştiriyoruz.
Tamam.
O kalın çubuğu deformitenin tersine doğru bazı manevralar yaparak deformiteyi düzeltiyoruz. Tabii her deformiteyi tamamen normal hale getirmek bazen mümkün
açıyı
olmayabilir ama 50 derecelik bir skolyoz rahatlıkla tamamen normal hale getirilebilir ama 120 derecelik bir skolyozu çoğu zaman tamamen normal hale getiremiyoruz.
Kabul edilebilir sınırlar en azından.
Tabii kabul edilebilir. Çok da zaten bazı şeyleri düzeltmek başka türlü sıkıntılara da yol açabiliyor. O yüzden hastaya göre, derecesine göre, rahatsızlığına göre tedavi etmek gerekiyor.
Peki skolyoz ameliyatı olduk. İşte 45 derece, 50 derece gibi hani ameliyat gerektiren basit hasta grubuyduk. %100 düzelir mi? Gitti bir daha gelmeyecek mi hastamız? Bitti mi hastalığı?
Şöyle eğriliği düzelir. Tabii biz buna bir aynı zamanda füzyon dediğimiz yani greftlerle, kemik aşılarıyla diyelim. Onları destekliyoruz. Aslında bakarsanız omurgayı donduruyoruz biz burada. Yani bu çok sevimli bir ameliyat değil.
Hareketleri kısıtlar.
Hareketleri kısıtlıyor. Özellikle çok aşağıda çok yukarıda aşağı segmentleri omurganın aşağı segmentleri en hareketli kısımlardır. Oraları eğriliğe dahilse o zaman hastayla tabii bir kez daha konuşmak gerekiyor. Bazı hareketler kısıtlanabiliyor.
Oturup kalkamaz mı yani?
Ya, oturup kalkar ama hani çok aşağı seviyeye indiysek öne eğilme veya işte sağa sola eğilmelerde bir parça kısıtlık kalabiliyor. Deformite çok ciddi değilse zaten oralara çok inmiyoruz mümkün mertebe. Onun
peki
bazı
bunlarda eklem protezleri gibi risk var mı? 10 sene sonra gevşer mi gene?
Füzyon dediğimiz şey sağlandıysa yani kemikleşme sağlandıysa gevşeme diye bir şey yok. Ama tabii ameliyat sırasında en büyük risk burada da omurilik yaralanması. Yani burada da ameliyatın daha sonrasından ziyade ameliyat sırasında sıklıkla tabii ki demeyelim de bazen problemle karşılaşabiliyoruz. Bu da en büyük risk vidalar sinirlere, omuriliğe ve omurilikten çıkan sinirlere çok yakın geçtiği için, çok yakın bir alandan geçtiği için deneyimsiz ellerde ise eğer yaralanabiliyor ve bazen maalesef felçlere varana kadar giden hasta ciddi yaralanmalar görülebiliyor.
Gözlüyorsunuz yani.
Maalesef. O yüzden dediğim gibi ciddi deneyim sahibi olan insanların bu ameliyatı yapması gerekiyor ki zaten pratikte de vertebracı sayısı, bu eğriliklerle uğraşan sayısı ortopedist arasında en az gruplardadır. O insanlar da genellikle sadece o işte sıklıkla o işle uğraşırlar.
Peki. Şimdi yine 40 yaşında bir bayan dinleyicimiz Abdullah Hocam. 3 aydır el bileğinde ağrı, parmaklarında uyuşukluk olduğunu belirtiyor. Ağrı kesicilerden fayda görmediğini belirten dinleyicimiz ne yapmalıyım diyor. Karpal tünel sendromu olmuş Abdullah Hocam.
Muhtemelen.
Üstün profesyonel hekim bilgimle atladım ama.
Bravo, tebrik ediyorum sizi. Muhtemelen karpal tünel sendromu dediğimiz bizim polikliniklerde aslında çok da sık gördüğümüz sinir sıkışması. Hastalık arasındaki sinir sıkışması dediğimiz bu hasta bir hastalık. Burada el bileği seviyesinde median sinir dediğimiz bir sinir var.
Şimdi Abdullah Hocam özür dilerim. şu el bileğin anatomisini bir tanımlayarak başlasak. Yani orada 8-9 tane kemik var herhalde.
Çok sayıda kemik var, küçük küçük. Bu kemiklerin etrafında bağlar var. O kemikleri bir arada tutan, onların etrafında tendon dediğimiz kas girişleri var. El bileği hareketlerini sağlayan. Ve tabii yine yan damar sinir yapıları var. Bu
peki
organları
niye
besleyen.
Niye burada 8-9 kemik? Yani hikmetinden sual olmaz Allah'ım. İllaki bir sebebi vardır ama hareketleri mi sağlıyor? Niye bu 8-9
kemik? Tabii yani el bileği en çok kullanılan eklemlerden bir
her
tanesi olduğu için.
Her yöne hareket mi ediyor biliyoruz bu sayede?
Her yöne demeyelim de birçok hareketi yapabilmemiz için sonuçta yaratan o şekilde yaratmış.
Ondan sonra tarak kemikleri başlıyor.
Tabii el bileğinden sonra tarak kemikleri.
Sonra
parmaklar ve bu parmaklar besleyen tabii damar sinirli yapıları.
Ama dehşet bir yapı. Özellikle el cerrahisi diye bir bölüm var galiba ortopedide.
Tabii el cerrahisi o da çok deneyim gerektiren bir branş. Yani bazen ortopedi 5 yıllık ortopedi
ihtisasının
ardından 3-4 yıllık el cerrahisi deneyimi gerekebiliyor.
Doyamadım eğitim tadına değil.
Evet, evet.
Peki burada şimdi kemikler var. Sinir bunun içinden geçiyordu. Ne oldu da sıkışmaya başladı?
Kemiklerin içinden değil de şöyle söyleyeyim. Yani kas orada bir bağ var. Transfer karpal.
İç yüzde mi bu bahsettiğimiz tünel?
İç yüzde. Yani elin avuç içi tarafında bilek seviyesinde. Aslında sinir boylu boyunca gidiyor. Ta boyundan çıkan sinirler bunlar.
Omurgadan.
Evet, omurgadan diyelim. Çıkan sinirler parmak uçlarına kadar gider ama bu hastamız için özelde konuşuyoruz. Yani bunlar her seviyede sıkışabilir. Boyunda sıkışabilir. Kolda sıkışabilir, dirsekte sıkışabilir. Bu hastamızda el bileğinde muhtemelen bir sinir sıkışması oluşmuş. Ve bu sinir sıkışması dediğim gibi orada bir bağ var. Bağın kalınlaşmasına bağlı çok sıklıkla.
Çok
altında.
Kullanmaktan olur mu mesela?
Kullanmakla oluyor. Özellikle mouse kullanan bilgisayarla çok uğraşan insanlarda.
Ha, tabii bir de öyle bir şeyler var. Ben hani tığla dantel iş yapan bayanlar gelmişti benim aklıma ama.
Onlarda da sık görürüz ama şahımızda en çok bilgisayarlarla çok haşır neşir olan insanlarda görüyoruz. Orada bağ kısalıyor, kalınlaşıyor. Altından geçen bu median sinir dediğimiz sinir sıkışıyor. Ona bağlı parmaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, ilerleyen zamanda kuvvet kaybı, ağrılar. Özellikle geceliğin ağrı görebiliyoruz.
MR mı çekiliyor, EMG mi çekiliyor bunları?
Şöyle bazen MR nadiren çekiyoruz aslında. MR en sık sebebi bahsettiğim gibi o bağın kalınlaşmasına bağlı altta sıkışmasıydı ama bazen orada bir kist oluyor. Kistin siniri sıkıştırması da söz konusu olabilir. Sürprizle karşılaşmamak için çok nadiren MR'da istediğimiz durumlar olabiliyor. Ama sıklıkla EMG dediğimiz sinir testi yapıyoruz. Bu EMG'deki derecesine göre de hastayı tedaviye alıyoruz.
Tedavi derken cerrahi mi gerekiyor?
Şöyle, eğer EMG'de hafif sinir sıkışması bulguları varsa biz bunları öncelikle non-steroid anti-inflamatuar ilaç dediğimiz
ağrı kesici.
Ağrı kesici artı ödem giderici. O bağdaki kalınlaşmayı ödemi giderecek ilaçlar. İstirahat ateli dediğimiz yani el bileğini yukarı ve aşağı gitmesini engelleyen
sabit bandaj.
Sabitleyen cihazlar. Bandaj biraz elastik bandajları kastetmiyorum. Hı-hı. Daha böyle rigid sert bilek hareketlerini engelleyen o tedavilerle başlıyoruz. Geçmezse fizik tedaviye yönlendiriyoruz. Yine geçmezse oraya bağın olduğu yere sinire değmemek şartıyla bir iğne kortizon enjeksiyonu yapıyoruz.
Ameliyatı pek sevimli bakmıyorsunuz herhalde Abdullah Hocam. Çok seçenek
sunuyoruz. Biz sonuçta biz hastalarımıza ameliyat etmek için değil, etmemek için uğraşıyoruz.
Prensip
her zaman öyledir. Her branşta aslında öyledir. Bizde de tabii ki aynı şekilde. Sonuçta her ameliyatın kendine göre riskleri oluyor. Bir yapıyı yaparken bir yapıyı bozuyoruz aslına bakarsanız. Bu hastalarda eğer bu şekilde bahsettiğimiz basit yöntemlerle şikayetleri gerilebiliyorsa hastayı ameliyattan kurtarmış oluruz ama.
Peki hastamızın şikayetleri çok. Hani EMG hafif çıktı ama hastamız çok şikayetçi.
O da önemli
ameliyat
tabii ki.
Ameliyat kriteri miydi?
Sadece o değil. Yani o bahsettiğimiz tedavileri yaptık. Hastanın şikayetleri geçmedi. Ağrılar da çok şiddetli. Şikayetleri de 6 aydan uzun sürüyorsa O hastada hafif EMG bulguları olsa da ameliyat ediyoruz. Eğer tanımızdan kesin eminsek. Bazen şimdi mesela parmak uyuşması diye geliyor hastalar. Bir bakıyorsun altından bir boyun fıtığı çıkabiliyor.
Olur mu o kadar?
Olabiliyor. Yani hasta, çünkü bu sinirler aslında boyundan çıkıyor demiştik ya.
Evet.
Biraz önce. Bir şekilde boyun fıtığı da parmaklarda uyuşma, bel fıtıkları mesela ayak parmaklarında uyuşma yapar. Boyun fıtıkları, el parmaklarında uyuşmalar yapabiliyor. O yüzden EMG aslında bize hem tedaviyi yönlendirmede dereceyi belirliyor, hem de seviye belirlemede de yardımcı oluyor. Tabii ki muayeneyle birleştirdiğimizde biz çok daha rahat bir şekilde bu hastanın tanısını koyabiliyoruz.
Ameliyatı kolay bir ameliyat mıdır?
Ameliyatı kolay bir ameliyat. Çok ortopediden basit
hastane
ameliyatlarından.
Hastaneye yatmıyoruz herhalde.
Hastaneye tabii yatıyoruz. Poliklinik şartlarında yapılacak kadar da
basit. Bu manada değil. Artroskopi öyleydi yani. Sabah olup akşam gidiyorduk.
Ha, o manada tabii günübirlik lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar, işte orta ve hafif düzeyde EMG bulguları, orta ve ağır düzeyde EMG bulguları olan, şikayetleri uzun süredir devam eden hastalarda bu ameliyatı yapıyoruz. Ameliyatı lokal anesteziyle uyuşturarak yapıyoruz. Basit, o bağı kesiyoruz ve...
Her ortopedici yapar mı bu ameliyatı?
Her ortopedici yapar.
El cerrahı aramayacağız yani.
Yok, bunun için el cerrahı aramasına gerek yok. Bunu plastik cerrahlarımız da yapıyor, beyin cerrahlarımız da yapıyor. Ama tabii...
Tabii konu kemik ve sinirin ortak konusu, evet.
Evet, dolayısıyla bizim temel ameliyatlarımızda hastalarda dramatik olarak şikayetleri gerilediğinden bahsediyorlar ama...
Tekrarlar mı?
Tekrarlayabiliyor maalesef ama tekrarladığı zaman da ilk ameliyat ikinci ameliyattan, ikinci ameliyatın sonuçları ilk kadar bazen başarılı olmayabiliyor.
O zaman tedbir alsın zaten hastamız, ameliyat olmuş artık.
Tedbir de aslında bakarsanız çok da yapabileceği bir şey yok. Yani yapışıklıklara bağlı bazen oluyor. Yani ameliyatları kesiyoruz. Kesilen her doku bazen fibroz doku dediğimiz yapışıklıklarla tekrarlayabiliyor. Tekrarlayıcı ameliyatlar yapıyoruz ama hastayı tabii bu konuda yeteri kadar başarılı olmayacağı konusunda bilgilendiriyoruz. Bununla ilgili başka diyebileceğim. Tabii yine daha sonrasında hastanın bilgisayar fizik kullanıyorsa. Hayır, fizik tedavi bunda yine önemli ama o ya kadar.
Ben aldığım dersi faydalanayım başladım Abdullah Hocam.
Eğer sürekli bilgisayar kullanıyorsa aynı şeyi. Yapmamasını gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi Abdullah Hocam, bu sefer kısa bir soru var. 25 yaşında bir erkek dinleyenimiz 4 kez üst üste omuzunun çıktığını söylüyor. Ne yapmalıyım diyor. Olur mu bu kadar Abdullah Hocam?
Olabilir tabii. Özellikle genç hastalarda, bilmiyorum bu hastamızın kaç yaşında
25
olduğunu
demiş.
Ama 25 yaşında. Özellikle 20 yaş altındaki hastalarda omuz bir kez çıktı mı %80 tekrarlayan çıkık oluşuyor.
Peki ikinci çıkarsa gene %80, üçüncü de mi çıkıyor?
Tabii artık her çıkık oradaki yapıları daha hemen laşkalaştırdığı için çıkık riski
peki
daha fazla.
Peki niye çıkıyor bu arada? Durduk yerde mi çıkıyor abla? Biz çocuklarda arada bir görüyoruz.
Şöyle, çoğunlukla travma sonucunda çıkıyor aslında. En çok yani bir düşme sonucunda.
Barfix çekmek sırasında çıkar mı mesela?
Çıkabilir. Bazı hastalarda mesela omuz laksitesi dediğimiz, yani gevşekliği, tüm vücutta gevşekliği, eklem gevşekliği olan ve bazen bağ dokusu hastalıklarla birlikte olan hasta grubu var. Onların tüm eklemleri gevşek oluyor ve bu hastalar bazen basit travmalarla çıkartabiliyor.
Mesela omuz çıkan bir adamın daha sonra karşı taraftan dirseği çıkar mı?
Çıkabilir. Çıkabilir.
Ha, böyle bir yatkınlığı olan bireyler
yatkınlığı,
var.
Evet.
Peki çıkması zarar vermiyor mu?
Şöyle, zarar veriyor tabii. Ağrı yapıyor bir kere. Yani o laksitesi olanlar o kadar çok şiddetli ağrılı olmayabiliyor. Ama travmatik çıkıklar hastalara çok ciddi ağrıyla gelirler bu hastalar.
Eklem hareket kısıtlı oluyor. Eklem kısıtlı oluyor herhalde.
Tabii hareket olmayınca ağrı çok fazla oluyor. Tabii ki hareket de eklem yuvada olmadığı için, yuva ilişkisi bozulduğu için.
Ama en sevdiğimiz konulardan biri budur herhalde Abdü Hocam. 30 saniyelik bir müdahaleyle hasta bir anda normale dönüveriyor.
Evet, ama gelir gelmez hastayı bir rehabilite edip aslında rahatlattıktan sonra çoğunlukla yerine oturtabiliyoruz çıkıkları ve hasta dramatik olarak rahatlıyor.
Film falan çekmek.
Film çekmek şöyle, hukuki açıdan biz film mutlaka istiyoruz. Bazen çünkü kırıklarla birlikte de olabiliyor. Sadece çıkık olmayabiliyor. O yüzden hem de başka hukuki boyutları olabiliyor. O yüzden film mutlaka çekmek gerekiyor. Hem kırık tespit, şimdi, hem çıkığı tespit etmek için. Önemi arkaya mı, onları da tespit etmek için röntgen önemli. Bazen hatta tomografi bile çekiyoruz.
Çıkığı anladık da hocam, niye tekrarlayan çıkık? Gerçi soru buydu zaten.
Evet, tekrarlayan çıkık işte bu çıkarken oradaki kapsülü
zedeliyor.
Bankart lezyonu dediğimiz oradaki eklemde derinliği sağlayan, çıkmayı engelleyen yapılar var. Labrum dediğimiz yapılar, bunların yırtığı oluşuyor ve bunlar kendi kendini çoğunlukla iyileştiremeyen yırtıklar oluşuyor. Bir kez de yırtıldı mı bunları tamir etmek gerekiyor.
Peki bir kere çıktı, oturttunuz. 3 ay sonra bir daha çıktı, bir daha oturttunuz. Ne olacak? Nereye kadar gideceğiz böyle?
Şimdi bir ilk çıkıkta tartışmalı biraz. Yani herkes ilk çıkıkta hemen ameliyat önermeyebiliyor ama ikinci, üçüncü çıkıklardan sonra artık bu hastaya mutlaka biz ameliyat öneriyoruz. Ameliyatta da bahsettiğim gibi artroskopik, yani cerrahi sonuçta bir yöntem uyguluyoruz. Artroskopik ya da açık bazı yöntemlerle kırığın şekline göre
çıkığın şekline göre tamir ediyoruz mu Abdullah Hocam bir daha çıkmasın diye? Sıkıca bağlasak yerine.
İlk çıkıkta bandajlıyoruz sonuçta.
Ameliyat sonrasında.
Tabii ameliyat sonrasında tespit oluyor. Tespit yapıyoruz. 3 hafta bazen 6 hafta durumuna göre, tespitimizin sağlamlığına göre tespitliyoruz. O dokular iyileşebilsin diye bir süre veriyoruz.
Çocuklarda da böyle mi?
Çocuklarda çok fazla omuz çıkığı çok görmüyoruz aslında. Onlarda daha çok dirsek çıkığı tarzında çıkıklar görüyoruz ama
yüzünden oluyor belki de, tutup seveceğim diye çekelim.
Evet, özellikle radius başı subluksasyon dediğimiz ya da ağrılı pronasyon dediğimiz ya da halk arasında bilinen adıyla dadı dirseği dediğimiz hastalıkta seveceğim diye kolundan çekmeler oluyor hastaların yakınları tarafında.
Çocuk bir anda ciyaklamaya başlıyor.
Ve çocuk kolunu ağrıyla birlikte kolunu kaldıramaz hale geliyor. Onlarda da basit bir manevrayla çıkığı yerine oturtabiliyoruz ama tabii bir kez yine çıktı mı tekrarlayan çıkık, onlarda da özellikle 5 yaşına kadar tekrarlayan çıkıklar oluyor.
Geri ameliyat önerecek miyiz ama?
Yok, onda çok ameliyat önermiyoruz açıkçası. O kendini toparlayabiliyor. Çocuklar genellikle iyileşme potansiyeli olan, vücudun kendini yenileme potansiyeli olan hastalarımız. Bunlar sıklıkla çoğu tedavi, kırıklarında da bu aynı şey geçerlidir. Çıkıklarında da tabii istinarı çok olmakla birlikte sıklıkla kapalı yöntemlerle, yani basit yöntemlerle tedavi edilebiliyor.
Peki, teşekkür ediyoruz Abdullah Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında Doktor Abdullah Demirtaş ile birnefessihat@erkamradyo.com adresine ilettiğiniz soruları paylaşmaya devam ediyoruz. Kısa bir aramız var Abdullah Hocam, ikinci kısmı devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın ilk kısmını kaçıran dinleyenlerimiz için operatör Doktor Abdullah Demirtaş, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, kendisiyle sizlerden gelen soruları paylaşmaya devam ediyoruz. birnefessihat@erkamradyo.com adresinden biriken sorularla. Abdullah Hocam, sol omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı var imiş dinleyenimizin. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim bir aydır geçmiyor diyor. Sol omuzda ağrı, çok az bilgili bir soru olmuş bu sefer Abdullah Hocam. Bir şey anladınız mı?
Yani anlayabildiğim kadarıyla şimdi omuz ağrısı bizim toplumumuzda çok sık görülen, özellikle bayanlarda çok sık gördüğümüz, özellikle şehirlerde yaşayan bayanlarda gördüğümüz bir hastalık çeşidi. Biz bu hastalarda daha çok geldiklerinde öncelikle muayene ediyoruz tabii ki. Muayenede hareket aralığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bir ay geçmiş bu hastada bir MR, öncesinde röntgen çekip hani bir tümörel lezyon var mı yok mu onu belirlemek gerekiyor. Yine bir aydır şikayeti geçmeyen bir hasta olduğuna göre, eğer röntgen de temizse yumuşak dokularda problem var mı yok mu onu belirlemek için MR çekmek gerekiyor. Ve biz MR çektirdiğimizde daha çok bu hastalarda impingement dediğimiz, sıkışma dediğimiz bir hastalıkla karşılaşıyoruz.
Yani durduk yerde mi olur bu? Yani hiç travma bir şey yok.
Bazen aşırı zorlamalar sonucunda, özellikle başüstü aktiviteler yapan, yani perde asan ve ne bileyim işte.
Ha, şimdi güzel oldu başüstü aktivite, evet tamam.
O tip insanları daha sık görüyoruz, özellikle bayanlarda, ama durduk yerde de görebiliyoruz maalesef.
İncinmeler.
Evet, çok sık dediğim gibi görüyoruz. MR ne sonucunda yapalım? Eğer sıkışma sendromu dediğimiz hastalıksa.
Bu karpal tünel gibi bir şey mi bu da?
Bu biraz daha farklı. Burada bir sinir sıkışmasından ziyade kas girişleri var. Omuzda hareketleri sağlayan kas girişleri var. Kemiğe yapışma yerlerinde burada ödem, İlerleyen zamanlarda yırtıklara varana kadar değişik boyutta hastalık oluşuyor. Ödem oluştuğu zaman da kemik yukarıdaki diğer kemiğe, aradaki kası sıkıştırıyor ve ağrıya ve hareket kısıtlığına yol açabiliyor. Muhtemelen bu hastamızda da böyle bir durum söz konusudur diye tahmin ediyorum. Eğer böyle bir şey varsa ilaçla başlamış zaten. Nonsteroid antiinflamatör dediğimiz ödem giderici ilaçları biz bu hastamıza başlıyoruz ama bu hastamız ilaçlarla tedavisinin olmadığından bahsetmiş. İkinci aşamada biz bunlara fizik tedavi öneriyoruz. Fizik tedavide hastaların %70 kadarı fayda görüyor. Çok nadir bir kısmı ise hastalarımızın, eğer bu sıkışma sendromu olduğunu farz edersek, tabii ki çok sıklıkla gördüğümüz için bunun olduğunu tahmin ediyorum ben. %70 kadarı fayda görüyor. Görmeyen hastalarda eğer şikayetlerinden itibaren 6 ay geçtiyse, tüm tedavi yöntemleri denendiyse cerrahi müdahale söz konusu olabiliyor. Ha, bundan önce bir de tabii kortizon enjeksiyonu yapmakta bazı hastalarda fayda görebiliyoruz.
Şimdi yeri gelmişken ben bir soru sorsam Abdullah Hocam, hem de şöyle bir göz gezdirdim. Mesela omuz soruları arka arkaya toplanmış. Bundan sonra bir omuz sorumuz daha var. Hı hı. Ondan sonra bir kortizon kelimesi gene gözüme çarptı ama ben artık aklıma geldi, sormuş bulunacağım. Bu eklem içi enjeksiyon meseleleri, enjeksiyonla ağrı tedavileri. Şimdi bir kortizon enjeksiyonları, steroid enjeksiyonları yapılıyor.
Evet.
Sizin ortopediyaz hiyaluronik asitleriniz var.
Evet.
Bazen bilmiyorum bu kitabı bir bilgi mi, pratik uygulama mı? Anesteziklerin lokal uygulamaları var.
Doğru.
Bunların dışında iğne uygulaması var mı?
Yani kuru iğne denilen, daha çok işte bu fizik tedavicilerin aslında uyguladığı problem olan, yani kasların kemiğe yapışma yerlerinde daha çok sıkıntı yaşıyoruz biz. Oralardaki ödemler, ödem ya da yapısal bozukluklarda iğne, çeşitli iğne batırarak, yani o kemiğe yapıştığı yerde, kasın kemiğe yapıştığı yerde küçük küçük yırtıklar, minimal iğne ucu kadar küçük küçük yırtıklar oluşarak orayı kanatmaya deniyoruz. Kanamayla birlikte oraya trombositten zengin plazma dediğimiz, yani büyüme faktörlerinin oraya gelmesini tetikliyoruz.
Ne bu işe yarıyor bu? Ağrı kesici olsun diye.
Ağrı kesici olsun diye değil. O bölgeyi iyileştirsin diye. Yani orada bir hasar var sonuçta.
Bu her yere yapılıyor mu, vücudun her yerine?
Yok, her yerine yapılmıyor. İşte tendinit dediğimiz daha çok hastalıklarda, yani kasların kemiğe yapışması, topuk dikeni de olabilir. Halk arasında topuk dikeni olarak bilinen bir hastalık da olabilir. Ya da tenisçi dirseği dediğimiz, dirsekte sıklıkla ağrıya sebep olan bir hastalıkta da olabilir.
İğneyi sokuyoruz, batırıp batırıp çıkıyoruz hiçbir şey
evet,
yapmadan.
Evet, batırıp batırıp çıkıyoruz.
İlaç yok yani.
İlaç yok ama tabii beraberinde yine oral dediğimiz ağızdan ilaçlar başlıyoruz bu hastalara veya sürmelik jeller, kremler.
Peki şu eklem içi yapılan enjeksiyonlara gelelim, hyaluronik asitlere.
Eklem içi yapılan enjeksiyonlar işte daha çok kireçlenme türü şikayetli, erken evredeki kireçlenmesi olan hastalarda yaptığımız bir tedavi yöntemi. Etkinliği kanıtlanmış bir şey değil.
Ha işte onu diyeceğim.
Evet yani.
Her kafadan bir ses çıkıyor herhalde.
Evet yani aslında bakarsanız bu yüzden de devlet ödeme yapmıyor.
SGK geri ödeme kapsamında
SGK
değil.
SGK geri ödeme kapsamından aldı. Yıllar önce bunu ödüyordu. Ama şu anda ispatlanmadığı için.
Bir de çok pahalı herhalde.
Tabii yani bir dize yaklaşık olarak 250-300 lira civarında bir
kaç
masraf oluyor.
Kaç kere tekrarlıyorsunuz?
Şöyle, bunların bir seferlik olanları var. Bir de birer hafta arayla 3 kere yapılan olanlar var. Aşağı
yukarı. Horoz ibiğinden mi yapılıyordu?
Evet,
neydi?
Horoz ibiğinden yapılan. Evet. Doğrudur.
Ha, kimin aklına gelmiş horoz ibiğinden bir
madde
üretti?
Yumuşak kıvamda ya artık.
Oradan üretti.
Oradan mı diye tahmin ediyorum ama bilemiyorum. Değişik ama tabii sadece ondan değil. Değişik yapısal şeylerden yapılan benzeri sıvı benzeri sıvı tedavileri de kullanabiliyoruz. Yani hyaluronik asit preparatları.
Bir de bu kortizon enjeksiyonları meselesi
kortizon
var.
Kortizon enjeksiyonları daha çok ödemi gidermek için. Yani
bu iyice tıbbi uygulama gibi oldu diğerlerinin yanında herhalde.
Evet yani hasta mesela dizi kireçlenmiş diyelim veya işte hani omuzunda sıkışma var. İkisinde de sonuçta farklı mekanizmalar söz konusu ama bir ödem söz konusuysa, bu bir eklem sıvısının fazlalığı şeklinde bir ödem de olabilir. Kas girişinin zarındaki ödem de olabilir. Biz buraya kortizon enjekte ederek o ödemin geçmesini, hastanın şikayetlerinin geçmesini sağlıyoruz. Ama bu tabii sıklıkla geçici bir etki oluyor. Yani kortizon bazen hastaları 2-3 ay rahatlatıyor.
Ama öyle problem değil mi hocam ya, benim birkaç kez başıma geldi. Hoş o damar yoluyla uygulamaydı ama bel fıtığı yüzünden çok ciddi sıkıntı çekerken 2-3 doz damar içi kortizon uygulaması ayağa kalktığımı çok iyi biliyorum. Bir kez boyun tutulmasında kas içi enjeksiyondan çok fayda görmüştüm.
Evet yani aslında
yaşam kalitesini dehşet artırıyor.
Evet yani çok bir de dramatik olarak hasta birkaç hafta, bir hafta bazen günler içerisinde bile rahatlayabiliyor.
Emin olun, dakikalar içindir. Günlere bile gerek kalmıyor.
Şöyle kortizonla birlikte markayın ya da işte bu tabii lokal anestezikle birlikte yaptığımız için o dakikalar içerisinde olan etki aslında anestezinin etkisi ama kortizonda sonuçta oradaki ödemi gerilettikçe etki gösteriyor. Bazı hastalarımız tamamen tedavi edici oluyor. Bunu da gözlemliyoruz. Özellikle gençlerdeki hastalıklarda, çok ileri düzeyde olmayanlarda ama.
En büyük sıkıntı şu. Bir sonraki soruda mesela şimdi onu okudum ben bu arada. Hastamız kortizon kullanmak istemiyor. Kortizon önemli bir yan etkisi var mıdır diye bahsedelim işte. Şimdi ben konuya şöyle girmek istiyorum. Çocukta biz de çok kullanırız. Astımda kullanırız, alerjide kullanırız kortizonu. Ama önemli olan şudur deriz. Lokal uygulamalar var, sistemik uygulamalar var.
Doğru.
Yani krem olarak sürmek, sprey olarak sıkmak ya da ağızdan ilaç alıp iğne olmak. Peki eklem içine kortizon bir veya iki kere enjekte ettik. Bu lokal uygulama mı oluyor, sistemik uygulama?
Bu lokal uygulama oluyor.
Yani o zaman bir etkisi olmayacak. Yani
ciddi bir
etkisi
olmaz. Evet. Ciddi yani sonuçta vücuda emiliyor ama çok yavaş emiliyor ve çok ciddi manada eklem içerisinde kaldığı için çok ciddi bir yan etkisini görmüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta kortizon uzun dönemde, diz için söylüyorum bunu, kireçlenme için yapıyoruz. Ödemi gidersin, hasta rahatlasın diye ama uzun dönemde de kemikte bu sefer
erime yapıp
kireçlenmeyi başka türlü tetiklemiş de oluyor. O yüzden biz her hastaya kortizon önermiyoruz. Özellikle kireçlenme için söylüyorum. Özellikle yaşlı hastalarda, yani zaten bunu uzun dönemde ameliyatı düşündüğümüz ama hastayı rahatlatmayı çok şikayeti varsa rahatlasın diye yaptığımız ve sayısının 3'ten de fazla olmamak şartıyla 3'e kadar yapıyoruz. Omuz için ise yine genellikle ben tek enjeksiyondan sonra şikayetleri geçmediyse tekrarlamıyorum.
Şimdi burada durun Abdullah Hocam, artık soruyu sormam gerekti. Hı-hı. Yine omuzunda kronik ağrı ve hareket kısıtlılığı olan bir hastamız doktorunun kendisine kortizonlu iğne önerdiğini ancak kortizonun kilo yaptığı için kullanmak istemediğini belirtiyor. Kortizonun önemli bir yan etkisi var mı gerçekten demiş. İkinci sorusu, bir enjeksiyon yeterli midir? Buyurunuz.
Evet, deminki bahsettiklerimize ilişkili kortizon aslında sistemik olarak kullanıldığında, yani damardan ya da oral ağızdan alındığında ciddi yan etkileri olan, var. Çok da masum olmayan bir ilaç.
Biz hiç de masum olmayan.
Evet, yani birçok yan etkileri var. Kilo alma bunlar içerisinde belki de en masumu. Kemiklerde erimeye, ne bileyim,
yüksekliği, psikolojik bozukluklar, kanama eğilimleri.
Evet, birçok hastalıklara sebep olabiliyor ama bizim tabii yaptığımız lokal etkili olduğu için biz bu yan etkileri görmüyoruz. Bizim gördüğümüz yan etkileri daha çok sık yapıldığı zaman, kas girişinde mesela sık yapıldığı zaman erime şey yapıyor, kopartabiliyor, yapısını bozuk.
Sıktan kasıt mesela.
Üçten fazla mesela, yılda üçten fazla yaptığımız zaman.
Ha, yılda üç kere. Aha, yılda evet. Üç kere yapsam hiç endişe etmeme gerek yok.
Yani, evet, genel kabul o şekilde.
Yani tıbbi altyapı bile olmasa bazen insanlar yaşam kalitesini çok bozduğu için bunu gelip kendi bile talep edebiliyor. Yani yılda üç kereye kadar yapılabilir.
Evet, evet. Yani onun daha fazlası yapıldığı zaman kas girişlerinin özellikle zayıflatıp kopmalara yol açabildiğini ya da cilt altına mesela dirsekte, tenisçi dirseğinde yaptığımız zaman dirsekteki yağ dokusunu erittiğini, o tip şikayetlere yol açabildiğini de biliyoruz ama fayda kar zarar hesabını yaptığımız zaman çoğunlukla hastaların memnun olduğunu, bazen kalıcı bazen 3 aylık bir rahatlama ama sıklıkla bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz. Ben Peki. de kendi pratiğimde bir kez, en azından bir kez çoğu hastaya, eğer daha basit yöntemlerle geçiremesi, ağrı kesicilerle fizik tedaviyle geçmeyen hastalarda kortizon enjekte diyorum. Deminki hastamızın sorusuna devam etmek istiyorum.
Buyurun.
Hastamız tabii bu impingement sendrom dediğimiz hastalık ya da sıkışma sendrom dediğimiz hastalık bir silsileler şeklinde devam ediyor. Basit bir tendinitten, o sıkışmadan yırtıklara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bazen bu hastalar ameliyat olabiliyor dedik. Yani hastanın az bir kısmı 6 aya rağmen bu şikayetlerin hepsini, bu tedavi yöntemlerinin hepsini de denememize rağmen geçmiyorsa, hele de bir yırtık varsa beraberinde, biz bu hastaları ameliyat etmemiz gerekiyor. Ameliyattan da sonrasında yeniden bir fizik tedavi süreci bu hastalar için söz konusu.
Artık onu öğrendik, tamam. Fizik tedavi yaptıracağız mutlaka.
Evet, çünkü iyi sonuç almak için iyi cerrahi ve iyi fizik tedavi şart. Olmazsa olmaz.
Peki. Ayak baş parmağının dışa dönük olduğunu ve baş parmağının iç kısmında ağrı ve kızarıklık olduğunu, ayakkabı giymekte de zorluk yaşadığını belirten dinleyicimiz, bu şikayetlerinden nasıl kurtulurum demiş. Acaba uzun süredir mi var bu, kalıcı böyle bir şey olabilir mi?
Şöyle, bu bizim yine çok sık gördüğümüz hallux valgus dediğimiz bir deformite şekli, baş parmağın dışa dönük olması.
Baş parmağın yani düz durmuyor, dışa dönük.
Evet, dışa doğru dönük oluyor. Şu şey, tabii dinleyicilerimiz göremedikleri için göstermeme manası yok.
Ama ben bir hayalimde canlandıramadım. Yani ikinci parmaktan uzaklaşıyor mu baş parmak?
Baş parmak aslında ikinci parmağa şey yapıyor, yaklaşıyor. Şöyle. Yani baş parmak ikinci parmağa doğru yaklaşır. Biz yani lateralize olur deriz ama tabii dışa doğru dönük diye tarif edebiliriz hastalarımıza.
Ha, peki sonra?
Bu hallux valgus diyoruz. Baş parmağın valgus zaten dışa doğru dönük olması demek. Sıkça gördüğümüz bir deformite çeşidi sebebi konusunda.
Ben şimdi anladım. Dışa doğru derken vücuttan dışa doğru. Yani serçe parmağına doğru.
Evet aynen öyle.
Şimdi oldu. Peki, buyurun.
Daha güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum bu arada. Hallux valgus birçok sebepten dolayı olabiliyor. Yani çoğunlukla sebebi bilinmeyen, yine idiopatik dediğimiz bir grup şeklinde görüyoruz ama bazen işte topuklu, yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde, ucu dar ayakkabı giyenlerde
tamam, bunu anladım.
Görüyoruz bunlar ama olur. Bazen romatizmal hastalıklarda görebiliyoruz ama çoğunlukla hiçbir sebep olmayan, hiç mesela topuklu ayakkabı giymeyip hiçbir hastalığı olmayan insanlarda hallux valgus görüyoruz. Önemli ama burada hallux valgus'un hastada şikayet yapıp yapmadığı, yani biz kozmetik nedenlerden dolayı bu hastalara tedavi önermiyoruz. Ama ciddi ağrısı varsa, ki bu hastamızda ağrı tarif ediyor.
Kızarıklık falan da var.
Kızarıklık da şeyden kaynaklanıyor. Bu dışa doğru dönük olunca baş parmağın iç kısmında bir bunyon dediğimiz bir yumuşak bir doku var. Aynı zamanda bu bursit aslında. Yani bir yastıkçık görevi olan bir yapı var. Bunun ödemi oluşuyor ve o bölge özellikle ayakkabının vurmasına bağlı şişiyor ve ağrı, kızarıklık yapıyor. Hastalarımız en çok aslında bundan şikayetçi oluyorlar. İlerleyen bir deformite aslında bu.
Gün gün daha mı?
Gün gün de daha yamulabiliyor. Her hasta için demiyorum ama derecesine göre. İlerleyen deformitelerde parmaklar, ikinci parmak birinci parmağın altına girme şeklinde ve çekiş parmak dediğimiz parmakların adeta bir çekiş şeklinde şekil alabildiği.
Ayakkabı hiç giyemeyiz o zaman, çok ağrı yapar.
Evet, zaten öyle bir durum söz konusu olduğu zaman da hastalar bize başvuruyorlar ve biz onları daha çok ameliyat ediyoruz. Burada halk arasında tabii sık olduğu için herkese bir fikri oluyor genellikle.
Halkımızın her konuda fikri vardır.
Doğal olarak oluyor. Aslında bak, yadırgadığım için demiyorum ama eskiden de kullanılıyordu aslında. Bu parmak arası makaralar ya da cihazlar, gece atelleri dediğimiz bazı cihazlarla bunların düzeltilebileceği söyleniyordu. Yıllar önce bilimsel olarak değilse de ortopedistler tarafından da kullanılıyordu. Ama şu anda artık onları kullanmıyoruz. Bir deformiteyi düzeltici bir etkisinin olmadığını gösterilmiş bilimsel çalışmalar. Dolayısıyla eğer şikayet varsa ameliyat, tabii ameliyattan önce geniş derin ve geniş ayakkabılar, özellikle bunun için üretilmiş ayakkabılar var. Derisi yumuşak, geniş ve ucu derin olan ayakkabılar var. Bunlar denemek lazım. Bunlarla eğer şikayetler geçmiyorsa, rahatlamıyorsa hasta, ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatında da...
Başarılı bir ameliyat mı? Yani olduğu zaman derde deva oluyor mu?
Sıklıkla oluyor. Hastalarımız çoğunlukla memnun. Değişik birçok ameliyat çeşidi tariflenmiş. Teknik ayrıntıya girmek istemiyorum ama kabaca biz kemikte bir kırık oluşturup o kırıkta oluşan deformiteyi düzeltip daha sonra tespit diyoruz vidalarla. Tespitleme yapıyoruz. Tabii bu iyileşme kırık demek. Onun iyileşmesi kabaca bir 3 aylık bir periyodu oluşturuyor ama hastalarımızı ertesi gün ayağa kaldırıyoruz. Topuğuna, yanına basmasına izin veriyoruz ama baş parmağının yüklenmesine, kırık kaynaması olana kadar izin vermiyoruz. Kabaca hastanın iyileşme süreci de 3 ay kadar sürüyor.
3 ayı buluyor.
Evet.
Peki. Neticede böyle bir hastalık var. Önemli. Çok sıkıntı varsa ameliyat tavsiye olunur.
Evet ama asla kozmetik nedenlerden dolayı değil. Çünkü o şekilde de gelen hastalar karşımıza çıkıyor. Ben topuklu ayakkabı giymek istiyorum deyip de ameliyat olmayı...
Burada bir şikayet Abdullah Hocam. İşimiz hastaların şikayeti.
Ama yaptığımız şey sonuçta bir kırık. Yani böyle çok da basit bir şey değil.
Sonuç yüz güldürmeyebilir.
Yani Allah korusun bir enfeksiyon oldu mu? %1 belki enfeksiyon görülüyor ama enfeksiyon bizde çok ciddidir. Yani diğer boğaz enfeksiyonuna benzemez. Kemik iltihapları ilerleyicidir ve geçmesi çok zaman alır.
Bazen değiş,
bazen değişik geçmeyen bir şeydir. O yüzden attığımız taşın vurduğumuz kuşa değmesi
peki
gerekiyor.
3 yaşında çocuğunun düz taban olduğunu belirtmiş bir dinleyenimiz. 1 yıldır ortopedik ayakkabı kullanıyormuş. Ancak bir düzelme görmedik. Ne yapalım?
Aslında benzer bir şey burada
düz
söz konusu.
Düz tabanlık ne demek bir kere Abdullah Hocam?
Düz tabanlık ayağın...
Psikolojik manada düz tabanlık var. Uğursuzluk alameti derler ama. Biz ikisinden bahsedelim.
Tabii onunla bir ilgisi yok. Düz taban ayağın iç kavisi vardır. Biz ona medial longitudinal ark deriz. O arkın düzleşmesine bağlı. Çocuk ayağa bastığında dümdüz yere basar ve o ark görülmez.
Ama askeriyede eskiden çok güzel bir muayene usulü varmış Abdullah Hocam. Önce yağlı bir çuvala ayağını basar, daha sonra bir karton kolye basarlarmış. Çok güzel bir film çekme metodu. Bastığınızda eğer ayak iziniz olduğu gibi çıkıyorsa, bir ayakkabıyla basılmış gibi, sen düz tabansın deyip askere almıyorlarmış.
Doğru. Şimdi şu anda ama pedogram denilen bir yöntem var. O da benzer bir şey aslında. Hani bunu mürekkeple yapanlar var.
İşte atalarımız çözmüş.
Çözmüşler, doğru. Şimdi burada tabii 3 yaşında diyor dinleyicimiz. 3 yaşındaki bir düz tabanlık, önce çeşidini belirlemek gerekiyor. Tabii hasta geldiğinde bize, ki bir doktora başvurması lazım. Yumuşak bir düz tabanlık mı, sert bir düz tabanlık mı, onu ayırt etmemiz gerekiyor.
Nasıl ayırt ederiz?
Şöyle, baş parmağının üzerinde yürümesini ya da baş parmağını yukarı doğru kaldırmasını istediğimizde, eğer o
kavis oluşuyorsa
sıklıkla bu yumuşak düz tabanlıktır.
İyiye mi alamet?
Bu iyi alamet bir şey. Bu hastanın çoğunlukla 8-10 yaşlarından sonra şikayetleri, o düz tabanlık düzeliyor. 8-10 yaşlara kadar bazen erikler devam ediyor ama.
Peki nasıl düzeliyor? Yani ne oluyor da düzeliyor?
Ya, yürüme oldukça o vücut onu.
Ha, kas çalıştığı
için anormal bir şey. Evet, yani aslında bu anormal bir şey de değil. Birçok çocukta var aslında düz tabanlık.
Evet
yani,
evet çok var.
Yani ailelerimiz bir hele de ilk çocuksa bir telaşla geliyorlar, panikle geliyorlar ama biz bunun bir hastalık olmadığını, önemli olan bunun bilinmesi gereken normal gelişimin bir parçası olduğunu ve 8-10 yaşlarına doğru çoğunlukla geçtiğini söylüyoruz ama geçmeyen hastalarımız oluyor tabii. Ama yumuşak düz tabanlıklar sıklıkla çok fazla ağrıya sebep olmuyor.
Şimdi bir de, affedersin Abdullah Hocam, geldi işte baş parmağı kaldırarak baktık yumuşak düz taban. Ne yaptık? Bu hastaya dedik ki sen düz taban sayılmazsın bile. Ayakkabı mı önereceğiz?
Yok. Yani bu yine eskiden yine ortopedistler tarafından da uygulanan bir şey var. Uygulama var daha doğrusu. Tabanlıklar, ortopedik ayakkabılar, tabanlıklar tarzı.
Eskiden dediniz ama hala uygulanmıyor mu bunlar?
Şöyle yani bu deformiteyi düzeltmesi için uygulanmış. Ha. Yani düzelteceğine inanıldığı için
yok,
uygulanmış.
Yok, şu
ama
an rahatlatmamış.
Şu anda evet, şu anda eğer hastanın hiçbir şikayeti yok, ağrısı yoksa bu ayakkabılar ya da tabanlıkları kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü
zaten kullanmak çok zor. O
çocuğa yani tam bir eziyet oluyor. Çocuğun psikolojik gelişimini bile etkileyebiliyor. Bir faydası yok, düzeltici bir özelliği yok. Sadece semptomatik olan, ağrısı olan hastalarda kullandığımız zaman zaten bu hastanın çoğu semptomatik de olmuyorlar. Hı. Bu yüzden biz önermiyoruz. Bu hastamız da sanırım kullanmış ve fayda görmemiş. Doğal olarak
görmenizi
beklemiyorduk.
Zaten.
Eğer düzelme olacaksa bu ayakkabılardan dolayı da değil, yaşla birlikte vücudun kendisini toparlamasından dolayı olacak.
Öncelikle şeyi bir kenara koyduk şimdi. Flexible, yumuşak düz tabanları bıraktık. Baktık sahiden düz taban çocuk.
Sahiden derken ikisi de düz taban ama bir tanesi rigid dediğimiz
sert. Rigid düz taban hiçbir gelişim
evet,
göstermiyor.
Rigid düz tabanlar var. Bunlar da çeşitli hastalıklara eşlik edebiliyor ya da kemiksel birleşmeler sonucunda oluşabiliyor. Tarsal koalisyon dediğimiz ayak ortasındaki kemiklerin birbiriyle birleşmesine bağlı görülebiliyor. Biz bu düz tabanlıklarda Daha çok cerrahi, özellikle semptomatikse tabii.
Ağrı yapıyorsa.
Ağrı yapıyorsa. Ağrı yapmıyorsa dokun diyoruz.
Ağrı ama ben bu kadar senelik çocuk hekimiyim. Hiç ayağım ağrıyor diye gelen düz taban ben görmedim. Ya direkt size geliyorlar o zaman.
Geliyorlar tabii.
Geliyor mu yani? O kadar ağrı yapıyor mu
düz taban? Çoğunluğu değil ama bir kısmı yapıyor. Özellikle bu rigid düz tabanlıklar
mesela
ağrı yapıyor.
Mesela 2 yaş, 3 yaş, 4 yaşta da yapıyor
yok,
mu ağrı?
Yok yok. Onları da çok görmüyoruz. Onda zaten ailenin, biz aslında aileyi tedavi ediyoruz. Yani çocuğun dünyadan haberi yok. Aileyi tedavi ediyoruz.
Peki ağrı yürümeye bağlı bir ağrı. Mesela 1 kilometre yürüyünce bir ağrıdan yakınıyorlar.
Yani tabii yürüme sonuçta yük bindikçe ne kadar çok yük binerse bu bazen 100 metre oluyor bazen 1 kilometre oluyor. Onu kestirmek zor.
Peki o zaman bize sorulan bir soruyu ben kendi adıma cevaplayıp sizden onay isteyeyim Abdullah Hocam. Çocuğumuz yürümeye başladı. 1 yaşında ne ayakkabı kullanalım diye bize gelir. Çok güzel bir uygulama olmuştu. Bizim kongrelerde arada bir böyle konuk hocalar olur. Ortopedi hocalarından biri. Dedi ki istiyorsanız kaymaz çoraplar var ondan giydirin ondan çıksın çocuk sokağa. Yani ayakkabının ortopedik olması bir özellikle olması bir şey ifade etmez.
Doğru.
Bir ortadan biraz destekli olsun. Hani bir nevi düz tabanlık tedavi ediyormuşsunuz gibi daha rahat oturur anlamında. İki konç denilen bilek kısmı biraz daha yüksek olsun burkulmalara karşı faydası olur. Altı da sert olursa hani yabancısının batmalarına faydası olabilir ama bunların üçü de tıbbi bir şey değildir. Çocuk çorapla da sokağa çıkabilir. Doğru mudur Abdullah Hocam?
Doğrudur. Hatta aslında yani yine bir çalışmada gösterilmiş ayak problemlerinin en az olduğu hastalıkların olmadığı bir grup işte Afrika yerlilerinde yani ayakkabı giymeyen
yalın ayak dolaşan
insanlarda ayak hastalıkların en az görüldüğü tespit edilmiş.
Evet yani, çok güzel bir bilgi oldu ama bizim muhtemelen esmer renkli vatandaşlarımız da böyledir.
Evet yani dolayısıyla ayakkabı yani gerçi günümüzde mecburen giyeceğiz tabii ki yani bunu öneriyoruz manasında çıplak ayakla gezelim manasında demiyorum ama böyle de bir bilimsel bir çalışmanın olduğunu da bir ifade etmek istedim.
Peki yine bir şehir efsanesi mi bilmiyorum bunu onaylatmak için soruyorum. Çocuğumuzda hafif bir düz tabanlık vardı. Kumda çıplak ayakla koşmak. Çıplak ayakla ağaca tırmanmak önerildi. Bu kasları geliştirsin diye mi?
Yani, evet. Aynen.
Var mı hastaları?
Yani şöyle.
Teorik olarak bana da mantıklı geldi ama.
Yani zaten kendinden birçok büyük ihtimalle geçecek. Geçmeyen 8-10 yaşına kadar geçmesini bekliyoruz ama geçmedi 8-10 yaşına kadar. Bu hastalarda önerebiliriz. Yani zarar
en azından insanlar bir şey yapma rahatlığı yaşasınlar.
Yani zarar olmaz, faydası olma ihtimali var.
Var. Peki Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha epeyce sorularımız vardı ama programımızın süresi doldu. İnşallah ilerleyen haftalarda yine misafir etmek isteriz sizi.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi aydınlattınız, rahatlattınız.
Rica ederim.
Daha sonraki programlarda tekrar görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.